Başlak, Rabaş, Makaleler. Pesah, Matza ve Maror arasındaki bağlantı. Makale No. 14, 1987. Haggadah'ta Pesah hikayesi şöyle yazılmıştır. Bu nedenle tapınak zamanında Hillel şunu yaptı. Pesah'ı kuzu, Matza'yı ve Maror'u acı ot birbirine bağladı ve onlar onu matza ve acı ot ile birlikte yiyecekler şeklinde söyleneni yerine getirmek için onları birlikte yedi. Bunu çalışmada anlamalıyız. Birlikte yiyeceği bu üç şey arasındaki ilişki ne anlama geliyor? Mısır'dan çıkış zamanındaki Pesah adağının ne anlama geldiğini anlamak için Mısır'da yaşadıkları kölelikten çıktıklarında öncelikle Mısır sürgününün ne anlama geldiğini, orada neden acı çektiklerini anlamalıyız. Maror'la ilgili olarak Haggadah'ta şöyle yazılmıştır. Yediğimiz bu maror ne için? Babalarımızın Mısır'daki yaşamları Mısırlılar tarafından acı hale getirildiği için. Şöyle söylendiği gibi. Ve zorlu bir çalışmayla onların yaşamlarını acı hale getirdiler. Onların ağır işçilik yapmalarını sağladılar. Ve zorlu bir çalışmayla onların hayatlarını acı hale getirdiler ifadesinin ne anlama geldiğini anlamalıyız. Yaradan çalışmasında bu nedir? Yaradan çalışmasının Yaradan adına çalıştığımız, hayatların hayatına tutunmakla ödüllendirildiğimiz zaman olduğu bilinmektedir. Tam olarak ihsan etmek için çalıştığımız zaman, Yaradan'ın yarattıklarına iyilik yapmak için yarattığı haz ve memnuniyeti alma zamanıdır. Bu demektir ki Efendinin kurtarışı ihsan etme kaplarına gelir. İhsan etme kaplarına bolluğun girmesiyle ilgili olarak şu iki anlayışa gelmeliyiz. 1. Bolluk, ihsan etme kaplarını yaratmak için gelir. 2. Işık, kişi ihsan etme kaplarına sahip olduğunda gelir. Bu demektir ki kişi kendi menfaati için değil, onu yapana memnuniyet ihsan etme yolunda yürümek istediğinde beden bütün gücüyle direnir ve kişinin hareket etmesine izin vermez. Bu, kişinin Yaradan için bir şeyler yapmak adına sahip olduğu bütün motivasyonu ve gücü alıp götürür. Kişi gerçeği olduğu gibi gördüğünde kendine sevgiye nasıl da battığını ve bedeninde ihsan etmek için bir şeyler yapmasına izin verecek hiçbir kıvılcımın olmadığını gördüğünde, bu durumda kişi gerçeği zaten edinmiş, yani kötülüğün farkındalığına gelmiştir. O zaman kendine yardım etmenin bir yolu yoktur. Yalnızca tek bir tavsiye vardır. Yaradan'a ona yardım etmesi için haykırmak. Şöyle yazıldığı gibi. Ve İsrail'in çocukları çalışmadan dolayı iç çektiler, haykırdılar. Ve çalışmadan dolayı haykırışları Tanrı'ya yükseldi. Şu söylenenlerin anlamı budur. Arınmaya gelene yardım edilir. Zohar ne ile diye sorar. Şöyle yanıtlar. Kutsal bir ruh ile. Dolayısıyla ve onların yaşamlarını acı hale getirdiler ifadesi, ihsan etmek için hayatların hayatı ile dive kutu, bütünleşme sağlayacak çalışmalarına izin vermediler anlamına gelir. Bunun yerine Mısır klipası, kabuk ve Firavun, İsrail'in çocuklarını Mısırlıların arzusuna karşı bir şey yapamasınlar diye kendine sevginin yönetimiyle kontrol ettiler. Bu sürgündü. Bu sürgünden çıkmak istediler ama çıkamadılar. Buna göre ve İsrail'in çocukları bu çalışma nedeniyle iç çektiler ifadesinde kastedilen çalışma nedir? Bu, Yaradan çalışmasından anlamına gelir. Buna ağır çalışma denir. Zira onlar için ihsan etmek üzere çalışmak zordu. Çünkü Mısırlılar ve Mısır kralı Firavun onlara kendi düşüncelerini ve arzularını yerleştirmişlerdi. Başka bir deyişle Mısır klipası öncelikle kendine sevgi olduğundan Mısırlılar İsrail halkına hükmettiler. Böylece İsrail halkı da onların kendine sevgi denen yolunda yürüyecekti. İsrail'in bu düşüncelerin üstesinden gelmesi zordu. Şu yazılanların anlamı budur ve İsrail'in çocukları çalışma yüzünden iç çektiler. Şöyle ki onlar Mısırlıların yolunda almak için yürürlerken beden onlara yakıt verdi ve onlar için Yaradan çalışmasını yapmak zor değildi. Mısırlıların Yaradan'ın hizmetkarları olduğu biliniyor. Bilgelerimizin şu yazılanlar Tanhuma, Beşelah hakkında yazdıkları gibi ve 600 taşıyıcı aldı. Ve sormalısınız, Mısır'ın neresinde çiftlik hayvanları vardı? Çünkü ve Mısır'ın bütün hayvanları öldü denmiştir. Bu, Efendinin sözünden korkanlardandı. Şöyle yazıldığı gibi, Efendinin sözünden korkan Firavun'un hizmetkarlarından biri, hizmetkarlarını ve hayvanlarını evlere kaçırdı. Buradan şöyle dediler, Efendinin sözünden korkan İsrail'in başarısızlığına sebep olacak. Raşi bundan şu sonucu çıkarır. Rabbi Şimon şöyle der. Mısırlıların arasındaki en saf olanı öldür. Yılanların arasındaki en iyi olanın beynini parçala. Dolayısıyla sahip oldukları ağır çalışma tarladaki çalışmaydı. Çünkü tarla kutsal şeyin adıdır, kutsallık. Malhut'un tarla olarak adlandırıldığı bilinir. Onlar için cennet krallığının yükünü ihsan etmek üzere üstlenmek zordu. Ancak Mısırlılar kutsal çalışmayı almak üzere yapmalarını istediler. Onların buna Efendinin sözünden korkan dendiğini düşünmelerine izin verdiler. Ancak buradan, bu anlayıştan İsrail'in, yani Yaşar el, Yaradan'a doğru olanların başarısızlığı gelir. Onlar bütün çalışmalarının yalnız kendi iyilikleri için olmasını isterler ve bundan başarısızlık ortaya çıkar. Şöyle ki, Mısırlılar İsraillilere Yaradan korkusunun dilinden konuştuklarında, bu öncelikle başarısız oldukları zamandı. Bu dilden İsrail'in tümünün başarısızlığı ortaya çıkar. Mısırlılar laiklerin dilini konuşsalardı, onlara kendi düşünceleri ve istekleriyle gelselerdi, İsrail halkı kesinlikle onların etkisinden kaçardı. Şimdi şu yazılanları yorumlayabiliriz. Eksodus ve Mısırlılar İsrail, Baperehi, ağır çalışmayla köleleştirdi. Bilgelerimiz Bepehrah, yumuşak bir ağızla dediler. Çalışmada yumuşak ağzın ne anlama geldiğini anlamalıyız. Yukarıda söylendiği gibi Mısırlılar onların düşüncelerine ve arzularına hitap ettiler. Ve Yaradan'a hizmet etmeliyiz ama yalnız almak için hizmet etmeliyiz dediler. Buna yumuşak ağız denir. Şöyle ki beden almak niyetiyle kutsal çalışmayı yapmayı daha fazla kabul eder ve ihsan etmeyi hedeflemeye gerek yoktur. Dolayısıyla bu sözlerle İsrail'in cennet krallığının yükünü üstlenirken zorlu bir çalışmaya sahip olmasına neden oldular. Bu nedenle İsrail'deki herkes ihsan etmek için yapılan kutsal çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Bu nedenle Mısırlılar onlara almak için yapılan çalışmanın daha iyi olduğuna, bu şekilde her gün iyi işlerde ilerlediklerini göreceklerine dair düşünceler verdiler. Ancak İsrail formundaki çalışmada kendileri için bunun zor olduğunu gördüler. Bunun kanıtı çalışmada hiçbir ilerleme görememeleridir. Dolayısıyla yumuşak ağız kendi yollarını izlerlerse, İsrail'e bunun daha kolay bir çalışma olduğunu düşünmelerini sağladıkları anlamına gelir. Buna yumuşak denir. Bu da kutsal çalışmada ilerlemenin daha kolay olduğu anlamına gelir. Bu şikayetlerle Mısırlılar onların hayatını zorlu bir çalışmayla acı hale getirdiler. Çünkü İsrail'e daima İsrail'in çalışmasının zor bir çalışma olduğunu ve bunun onlar için olmadığını açıklıyorlardı. Homer, Harç ile Mısırlılar İsrail'e ihsan etmenin humrasını, şiddet, ağırlık açıkladıkları, oysa Mısır'ın çalışmasında onların daima beyaz oldukları, yani çalışmada karanlık hissetmedikleri ve bedenin çalışmayı kabul ettiği anlamına gelir. Buna levenim, tuğlalar denir. Bu da onların her daim mükemmel olacakları anlamına gelir. Bununla İsrail için Yaradan çalışmasını gerçekten zor hale getirdiler. Başka bir deyişle Mısırlılardan gelen ağır çalışma, onlara her zaman ihsan etme çalışmasındaki Homer'i, şiddet, ağırlık ve çalışmada levanim ve Mısırlıların korkusu olduğunu, beyazlık anlatır. İsrail'in başarısızlığı efendiden korkan kişiden gelir denmiştir. Bu demektir ki bundan onlara tarladaki yani üzerlerine almak istedikleri ancak alamadıkları cennet krallığındaki zorlu çalışma uzanır. Rabbi Şimon'un efendinin sözünden korkan ifadesi buradandır. Mısırlıların arasında en saf olanı öldür. Yılanların arasındaki en iyisinin beynini parçala. Rabbi Şimon'un Mısırlıların arasındaki en saf olanı öldür sözlerini yorumlamalıyız. Şöyle ki, Mısırlıların saf dediği şeyi öldür. Zira bilgelerimiz sizi öldürmeye geleni önce siz öldürün demiştir. Başka bir deyişle, Mısırlıların size saf dediği şey bu yolun yürümeye uygun olduğudur. Bilin ki bu sizi manevi yaşamdan öldürmek ister. Bu nedenle bu düşünceleri öldürün. Yılanların arasındaki en iyisinin beynini ezin demek, insanın içindeki kötülük olan yılan, eğer bu yolun sizin için iyi olduğuna dair tavsiye verirse ve bu şekilde yılanın Havva'ya geldiğini açıkça görmenizi sağlarsa onunla tartışmayın. Beynini ezin demektir. Yani açıkladığı bütün aklı, bu aklı ezin. Başka bir deyişle mantık ötesi gitmemiz gerekir. Şimdi matzanın, Pesah'ın mayasız ekmeği ne anlama geldiğini açıklayacağız. Massah, Meriva nedeniyle ve İsrailoğullarının kavgaları, Efendiye, Yaradan aramızda mı yoksa değil mi? Mısır'dan çıkış, 17-7 demeleri nedeniyle. Çalışmada matza sözcüğü Meriva, çekişme, ihtilaf sözcüğünden geliyor diye yorumlamalıyız. Aramice'ye yapılan çeviri Meriva hakkında şunu der. Matza, çekişme, İsrail'in çocuklarının çabalamasından dolayıdır. Dolayısıyla matza, çekişme sözcüğünden gelir. Yani İsrail'in çocukları Yaradan'la neden ihsan etmek için çalışmayı bu kadar zor hale getirdiği ve Mısır'ın yönetiminden çıkmaya çalışmalarına rağmen neden sadece ilerlemediklerini değil, gerilediklerini gördükleri üzerinden kavga ettiler. Başka bir deyişle çalışmadan acı tadı aldılar. Bu onların Yaradan'la kavga etmelerine neden oldu. Ve bu çekişme matza olarak adlandırılır. Görüyoruz ki böyle bir şikayet üzerinden yani Yaradan adına çalışmaya başladıklarında daha kötü hale geldiklerini gördüklerinde İsrail halkı Musa ile kavga etti. Şöyle yazıldığı gibi Mısır'dan çıkış 5-21 ve onlara dediler ki Efendi sana baksın ve seni yargılasın. Çünkü Firavun'un gözünde kokumuzu iğrenç hale getirdin. Onların Musa'ya ettikleri bu şikayetleri Musa Yaradan'a söylemiştir. Yazıldığı üzere. Ve Musa Efendi'ye döndü ve ''Ey Tanrım, bu insanlara neden zarar verdin? Beni niçin gönderdin? Senin adına Firavun'la konuşmaya geldiğimden beri Firavun insanlara zarar verdi ve sen halkını kurtarmadın.'' dedi. Onların Musa'ya yakınmalarını yorumlamalıyız. Onlar göreceğiz ve hüküm vereceğiz dediklerinde bu, Musa ile kavga ettikleri anlamına gelir. Zira Musa onlara, Yaradan'a inanmalarını söylemiştir ki, böylece bedenin kontrolünden çıkabilsinler. Mısır kralı Firavun, bedeni kontrol eder ve Keduşa'ya, kutsallık, acı verir. Onlar akılda ve kalpte çalışmaya başlarlar ve Firavun olan bedenin onları yönetmeye başladığını görürler. Yani Yaradan çalışmasında yapmak istedikleri her şeye beden şiddetle direnir. Onlar Musa'nın yolunda yürümeye başlamadan önce çalışmada güçlü idiler. Ama şimdi beden yaptıkları her şeyden iğrenir. Musa hakkında şu yazılanların anlamı budur. Çünkü sen Firavun'un gözünde kokumuzu iğrenç hale getirdin. Başka bir deyişle bedenimiz Yaradan çalışmasında ihsan etme yoluna başladığımızda bedenimiz ruhumuzdan iğrenir. Daha sonra Musa Yaradan'a Yaradan'ın mesajını onlara götürdüğü için Musa ile kavga eden İsrail'in şikayetleriyle gitti. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Ve Musa Efendi'ye döndü. Ve neden bu insanlara zarar verdin? Beni neden gönderdin? Şikayetlerin ne olduğu anlamında, dedi. Şöyle dedi. Senin adına konuşmak için Firavun'a geldiğimden beri Firavun bu insanlara zarar verdi ve sen halkına kurtarmadın. İsrail'in çocuklarına geldiğimden beri demek, Firavun olarak adlandırılan onların bedeni demektir. Senin adına konuşmak için demek, herkes çalışmaya, yaradan uğruna başlayacak demektir. Senin adına ifadesinin anlamı budur. Bunun gerekçesi vardır. Zira herkes yalnızca gerçeği ister. Çünkü aptal olan ve yalanın yolunda yürümek isteyen var mıdır? Aksine aslında herkes gerçeği ister. Birisinin her daim yalan söylediği bilindiğinde, onu hiç kimsenin dinlemek istemeyeceğinde olduğu gibi. Ama burada şunu dediler. Musa geldiğinde ve onlara gerçeğin yolunda yürümelerini söylediğinde Firavun olan beden, bu çalışmaya başladığımız zaman kokumuzu neden iğrenç hale getirdi? Bu nedenle şimdi Musa onlara, Yaradan'ın habercisi olarak gelmeden öncekinden daha da kötü hale geldikleri için Yaradan'a karşı şikayetleri vardı. O, onları sürgünden çıkarmak istedi. O halde şimdi neden sürgünde daha derine gittiklerini, Firavun'un bedenlerini zorla ve çok daha akıllıca kontrol ettiğini, her seferinde farklı bir argümanla anlamalarını sağladıklarını görüyorlar. Dolayısıyla çalışmada İsrail'in durumu Musa'nın Yaradan'ın habercisi olarak onlara gelmesinden önce daha iyiydi. Ancak şimdi Firavun olarak kabul edilen bedenlerinin İsrail'in çocuklarının üzerinde tam bir kontrole sahip olduklarını görüyorlar. Şöyle ki, gerçeğin yolunda yürüdüklerini bilmekten gelen yüksek bir ruh haline sahip olmaları gerekirken tam tersi olmuştu. Firavun denen bedenin gözünde nasıl bir ruh haline sahiptiler? Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Çünkü sen Firavun'un gözünde kokumuzu iğrençleştirdin. Beden onlara şunu söylüyordu. İhsan etme çalışmasında ne gibi bir ruh hali var? Kokuyu iğrençleştirmek, katlanmanın imkansız olduğu kötü bir koku anlamına gelir. Bu demektir ki bu zihniyete dayanamadılar ve birinin bu pis kokudan kaçmak istediği gibi kaçmak istediler. Yani gerçeğin yolundaki çalışmanın kişinin sonsuza dek bu zihin yapısında kalmak istemesi için gereken yüksek ruh halini, canlılığı getirmesi yerine burada tam tersi oldu. İhsan etme çalışmasından pis kokunun zihniyetini aldılar. Yani bu zihniyetten kaçmak istediler ve buna bir an için bile olsa dayanamadılar. Musa'ya şöyle söyledikleri gibi, çünkü kokumuzu iğrençleştirdin. Musa İsrail'in yakınmalarını Yaradan'a getirdi ve ona şunu sordu. Beni neden gönderdin? Yaradan Musa'yı yazıldığı üzere şöyle cevapladı. Ve Efendi Musa'ya, şimdi Firavun'a ne yapacağımı göreceksin. Çünkü o güçlü bir el ile onları gönderecek dedi. İhsan etme çalışmasını neden bu kadar zorlaştırdığının cevabı, onun güçlü bir elin ifşa olmasını istemesidir. Şöyle yazıldığı gibi, çünkü güçlü bir el ile onları gönderecek ve güçlü bir el ile onları toprağından çıkaracak. Güçlü bir el hangi şekilde gereklidir? Tam olarak karşı taraf tüm gücüyle direndiği zaman gereklidir. O zaman güçlü eli kullanmak zorunda olduğumuz söylenebilir. Ancak karşı taraf zayıf ise, bununla başa çıkmak için güçlü bir elin gerektiği söylenemez. Bu durum Baal Hasulam'ın verdiği alegoride olduğu gibidir. Normalde iki kişi ihtilafa düştüğünde bazen yumruk kavgasına girerler. Kişi diğerinin üstesinden gelemeyeceğini gördüğünde ona karşı bir bıçak alır. Diğeri onun bıçağı olduğunu gördüğünde tabancayı alır. Ve diğeri tabancayı gördüğünde tüfek alır. Ve ta ki diğeri makinalı tüfek alana kadar. Eğer kişi bir makinalı tüfeğe sahipse, diğeri de bir tank alır. Ancak birinin bir sopa alıp bununla vurmak istediğini Diğerinin sopayı alanla savaşmak için bir tank aldığını hiç duymadık. Çalışmada da benzer şekildedir. Firavun eğer çok güçlü bir şekilde direnmiyorsa, Firavun'a karşı güçlü bir el ile gitmemiz gerektiği söylenemez. Yaradan burada ona güçlü bir eli göstermek istediği için Firavun'un kalbini katılaştırmak zorundaydı. Şöyle yazıldığı gibi: "Çünkü işaretlerimi onun içine koyabilmek için onun ve hizmetkarlarının kalbini katılaştırdım." Ancak neden Yaradan'ın adı bilinir olsun diye Yaradan bu işaretleri yerleştirmek istediği için Firavun'un kalbini katılaştırdığının yazıldığını anlamalıyız. Yaradan eksik midir? Başkalarının onun işaretleri ve göstergeleri yerleştirebileceğini bilmesine ihtiyacı var mı? Ayrıca çalışmada nesiller boyu bunu bilmemizin gerekmesinin anlamı nedir? Bağla Sulam'ın İbrahim'in Yaradan ona vaat ettikten sonra sorduğu soruyla ilgili söylediklerine göre, Yaratılış 15:7 ve ona dedi ki, miras bırakmak üzere sana toprak vermek için. Şunu sordu, bunu miras alacağımı nereden bileyim? Ve o Abram'a şöyle dedi, emin ol ki soyun kendilerine ait olmayan topraklarda yabancı olacaklar, köleleştirilecekler ve 400 yıl boyunca acı çekecekler. Daha sonra pek çok mal varlığıyla ortaya çıkacaklar. Abram'ın bunu miras alacağımı nereden bileceğim sorusuna verdiği cevabın, yani Yaradan'ın ona verdiği cevabın ne olduğunu sordu. Cevap şudur: soyunun yabancı olacağından emin ol ve onlar acı çekecekler ve daha sonra pek çok mal varlığıyla ortaya çıkacaklar. Şunu dedi: metin cevabın tatmin edici olduğunu ima ediyor. Zira Abram daha fazlasını sormadı. Görüyoruz ki Abram'ın yolu Yaradan'la tartışmaktı. Yaradan Abram'a Sodom ve Gomorra'nın feryadı gerçekten de büyük dediği zamanki Sodom halkında olduğu gibi. Ancak burada ona emin ol ki dediği zaman cevabından memnun kaldı. İbrahim oğullarına onun vaat ettiği mirasın büyüklüğünü gördüğü için İbrahim'in kli kap olmadan ışık yoktur, yani bir eksiklik olmadan dolum yoktur kuralına göre düşündüğünü söyledi. İsrail çocuklarının böylesine yüksek derecelere ve üst dünyalardaki edinimlere ihtiyaç duyacağını görmedi. Bu nedenle Yaradan'a bunu miras alacağımı nereden bileceğim diye sordu. Zira onların kelimi, kaplar ya da oğullarıma vereceğini gösterdiğin büyük bir mirasa ihtiyaçları yoktu. Yaradan buna şöyle cevap verdi: onlara bu ışıklar için bir ihtiyaç vereceğim, tıpkı onlara ışıkları vereceğim gibi. Başka bir deyişle Yaradan onlara hem ışıkları hem de kelimi verecektir. Yalnızca bolluk ihsan edeceğimi düşünmeyin. Aksine onlara hem kli olarak adlandırılan ihtiyacı hem de bolluğu veriyorum. Buna eksiklik ve dolum denir. İsrail halkının 400 yıl boyunca 4 behinotun anlayış, tam derecesi olan Mısır'da sürgünde olmasıyla, onlara ait olmayan topraklarda sürgünde olmalarıyla, yani Mısırlıların İsrail'e kendi alımları için bir arzu, ratzon, arzu, sözcüğünden gelen eretz, toprak olarak adlandırılan Keduşa'ya ait olmayan bir arzu vermeleriyle, onları kendi başlarına bu yönetimden çıkamayacak hale getirdiğim ve onlara yalnız Yaradan'ın yardım edebileceğini ve benden yardım istemekten başka seçenekleri olmadığını görmelerini sağladığım zaman bu arzudan kaçmak istediler. Bilgelerimizin şöyle söylediği gibi, arınmaya gelene yardım edilir. Zohar bu yardım onlara kutsal bir ruhun verilmesidir der. Onlar Yaradan'ın yardımını ararken pek çok dua aracılığıyla her seferinde daha yüksek bir dereceyi alacaklar ve böylece Yaradan'dan istemek için bir eksikliğe sahip olacaklar. Böylece Yaradan onları kasten üstesinden gelemeyecek hale getirdi ki kelime sahip olabilsinler. Dolayısıyla Firavun'un kalbi üstteki ışıklara ihtiyaç duyulmasını sağlamak için katılaştırıldı. Şayet zorlu bir çalışmaya sahip olmasalardı, büyük ışıklara ihtiyaç duymazlardı. Birine karşı eliyle veya sopayla kavga edecek olan kişinin diğerinin kendisine karşı bir tank veya top kullanmasına gerek yoktur. Bu nedenle altta olanın büyük ışıkları almaya ihtiyaç duyması maksadıyla, kişinin onları kırmak için büyük ışıkları çekmek zorunda olduğu güçlü klipot, kabuklar ile yüzleşmesi gerekir. Aksi takdirde kişi azla yetinecektir. Dolayısıyla Firavun'un kalbinin katılaştırılması, onların büyük ışıkları çekmelerine neden oldu. Bununla şu sorduğumuz soruları anlayacağız. Yaradan işaretlerini, mucizeler ve harikalar yaratabileceğini, ulusların bilmeleri için mi koydu? Yani kalbi saygı duyulmak için mi katılaştırdı? Yaradanın yarattıklarına karşı şikayetleri var mı? Yani yaratılanların arzusuna karşı bir şey yapar mı? Nihayetinde tüm yaratılış amacı yarattıklarına iyilik yapmaktır. Ancak burada tam tersidir. Onun yarattıklarının kalbini, herkes onun yüceliğini, gücünün sınırsız olduğunu görsün diye katılaştırdığı ortaya çıkıyor. Şimdi bunu basitçe anlayabiliriz. Firavun ve Mısır yaratılanlardaki alma arzusunun yönetimini ifade eder. Bunun amacı yaratılanların, Yaradan'ın kendileri için hazırladığı yüksek dereceleri almaya ihtiyaç duymalarıdır. Bilgelerimiz şöyle demiştir. Alma arzusunun üstesinden gelerek Yaradan ile divekutu uyandırırlar. Bu onlara Yaradan'ın çocuklarını yarattıklarına hazırladığı haz ve memnuniyetle ödüllendireceğine söz verdiği ataların erdemleri yoluyla gelir. Bu nedenle kalbi katılaştırdı ki böylece onlara yardım etmesini Yaradan'dan istemeye ihtiyaç duysunlar. Onun yardımı Zohar'ın söylediği gibi onlara kutsal bir ruh ihsan etmesiyle gelir. Dolayısıyla bütün bunların üstesinden gelme, yukarıdan bir nebze aydınlanma çekmeleridir. Bu sayede sonunda kelime, yani Yaradan'ın atalara vaat ettiği miras için bir ihtiyaca sahip olacaklardır. Öyle görünüyor ki bu işaretlerimi yerleştirebilirim. Ayeti Yaradan uğruna değil ama yaratılanların faydası içindir. Bu demektir ki bedenin her seferinde daha iddialı hale geldiği ve kişinin ihsan etmek için çalışmasına izin vermediği, ancak insanın Yaradan'la divekutu özlediği yerde Firavun'un kalbini katılaştırmasıyla kişi her seferinde daha çok çaba göstermeye çalışmalıdır. Yoksa onu yenemez. Daha fazla güç elde etmek için tek tavsiye Yaradan'a dua etmektir. Çünkü kişiye gereken gücü yalnız O verebilir. Yaradan'ın güçleri yukarıda şöyle söylendiği gibidir. Yaradan'ın kişiye her seferinde verdiği manevi güce ruh, Tora'nın ışığı denir. Bu demektir ki kişi her seferinde gerçekleştirmesi gereken üstesinden gelme eylemine göre Tora'nın harflerini alır. Buna bu işaretlerimi yerleştirebilirim denir. Bu Tora'nın harflerinin İsrail'e ifşa olması için onların içinde bir ihtiyaç yaratması gerekir anlamına gelir. Yaradan'ın yaratılanların faydası için kalbin katılaştırmasının anlamı budur. Buna göre yukarıda söylediklerimizden şunu anlayabiliriz. Kelime yapmak, yani üst bolluğu almaya uygun olan kelime edinmek için üst bolluğa ihtiyacımız vardır. Bu yardım, ışığın ihsan etmek üzere çalışmak isteyen Keduşa'nın kelimini yapmak üzere gelmesi olarak kabul edilir. Arınmaya gelene yardım edilir ifadesinde olduğu gibi. Kişi Yaradan'a ihsan etmek isteyen bu kelime edindiğinde bolluk kelim yapmak için değil bolluk olarak gelir. Bu açıdan kişi Yaradan için bir arzusu olduğunda Tora'nın ışığını alması için artık kalbinin katılaştırılmasına ihtiyaç duymaz. Zira kurala göre kişi kendi menfaati için çalıştığında ona farklı bir düşünce gelir. Buradan da dinlenmenin hazzı olarak adlandırılan bu hazdan kendini mahrum etmemelisin. Dolayısıyla dinlenmenin hazzı, kişinin daha yüksek derecelere sahip olma ihtiyacı duymamasına neden olur. Bunun yerine azla mutludur. Bu nedenle Yaradan kalbi katılaştırmak zorunda kaldı. Yani kişinin kelimini ihsan etmek için çalışacak şekilde nitelikli hale getiremediği sürece, Yaradan için hiçbir şey yapamadığını ve halen kendine sevginin içinde olduğunu, ödüllendirilmesiyle onların kendisine Yaradan uğruna biraz olsun çalışması konusunda memnuniyet verdiğini görmesini sağladı. Kişi Yaradan için çalıştığını hissettiği için memnundur ve daha yüksek dereceler için özlem duyamaz. Dolayısıyla Tora'nın harflerinin ifşası için yer yoktur. Bu nedenle kişi her seferinde yukarıdan yardım alır. Daha sonra derecesinden bir kez daha düşer ve Keduşa'ya girmek ister. Bir kez daha yardım almalıdır. Dolu felaketinde Firavun hakkında şöyle yazılmıştır. Ve Firavun Musa'yı gönderdi ve çağırdı. Efendi erdemlidir. Ben ve halkım ise günahkar. Sonrasında şu yazılmıştır. Firavun'a gel. Çünkü içine işaretlerimi yerleştirebilmek için onun kalbini katılaştırdım. Düzen, kişi kendi derecesine ait olan kelimini düzeltene dek devam eder ve daha sonra ışıkların gelme sırası başlar. Ancak kişi Keduşa'nın kelime ile ödüllendirildiğinde ve yalnız onu yapana ihsan etmek istediğinde şöyle demez. Şimdi sana çoktan fazlaca verdiğimi ve birazcık dinlenmek istediğimi söylüyorum. Çünkü kendi menfaatim için de almaya ihtiyacım var. Bunun yerine yalnızca ihsan etme arzusuna sahip olan birinin ihsan etme kaplarını yapıyorken olduğu gibi kalbinin katılaştırılmasına gerek yoktur. Zira bununla ilgisi yoktur. İhsan etme arzusu ile ödüllendirilmiş olan kişi yalnızca Yaradan'a ihsan etmek ister. Dolayısıyla kişi yalnızca ihsan etme arzusuna sahip olduğu ve Yaradan'a memnuniyet vermek istediği zaman Yaradan'ın sahip olmadığı ve Yaradan'ın ihtiyacı olan neyi verebileceğini düşünür. Bu nedenledir ki Yaradan'ın yaratılanlar ondan haz ve memnuniyet almaları için dünyayı yarattıklarına iyilik yapma niyeti ile yaratması dışında hiçbir eksikliğe sahip olmadığına karar verir. Bu nedenle buna ihtiyaç duyduğu söylenebileceğinden, kişi Yaradan'dan kendisine haz ve memnuniyet vermesini ister. Aşağıda olan, ondan yaratılanlar için hazırlanmış büyük ışıkları aldığı için Yaradan'ın bundan hoşlandığını söyleyebiliriz. Ancak şayet aşağıda olanlar, Tora'nın harfleri olarak adlandırılan Tora'nın ışığını alamıyorsa, yukarıda bir eksiklik varmış gibidir. Bilgelerimizin şu söylediklerinin, Sanhedrin 46, anlamı budur. Kişi pişman olduğunda, Şehina kutsallık ne der? Başım ağır, kollarım ağır. O halde yukarıda ne zaman memnuniyet olur? Yalnızca yaratılanlar, haz ve memnuniyet aldığında memnuniyet olur. Bu nedenledir ki o zaman kalbin katılaştırılması için yer yoktur. Aksine yukarıdan verilmesi gereken kalbin katılaştırılma zamanı sadece kişi benim bu işaretlerimi yerleştirmek için olan haz ve memnuniyet alabilsin diye ihsan etme kaplarının yapılması içindir. Harflere kelim dendiği için bunu harfleri ifade ettiği şeklinde yorumlamalıyız. Şöyle ki kişinin kelim olarak adlandırılan bir eksikliğe sahip olması için kalbinin katılaştırılması gerekir. Şöyle yazıldığı gibi, işaretlerimi yerleştirebileceğim. Ancak kişi bu kelime sahip olduğunda artık kalbinin katılaştırılmasına gerek yoktur. Şimdi Pesah, Matza ve Maror, acı ot arasındaki ilişki hakkında sorduğumuz soruyu anlayabiliriz. Hillel'in tapınak durduğu sırada yaptığı ve bunun şu söylenilenleri yerine getirmek olduğunu söylediği sırada olduğu gibi, onlar bunu mayasız ekmek ve acı otla yiyecekler. Bunun Yaradan çalışmasında ne anlama geldiğini sorduk. Yukarıdakilere göre bunu çalışma amacının özünün Yaradan'la Dibekut'a ulaşmak olması izler. İçimize damgalanmış olan alma arzusundan dolayı içimizdeki form eşitsizliği nedeniyle yaratılanlar Yaradan'dan uzaklaştırıldı. Asıl ıslah etmemiz gereken şey budur. Ancak soru şudur. Form eşitliği almakla ilgili olmayıp ihsan etmekle ilgili olduğu için bunu nasıl düzelteceğiz? Beden kendi doğasına sahip olduğundan nasıl doğamıza karşı gideceğiz? Cevap şudur. Tora ve mitzvotun gücüyle. Yaratılanlar ihsan etme gücünü kolayca elde etselerdi, buna razı olurlardı. Zira zaten veriyor olduklarını, Tora'nın harflerini ifşa etmeye ihtiyaçları olmadığını hissederlerdi. Şöyle söylendiği gibi, göstergelerimi yerleştirebileceğim. Çünkü Yaradan onlara Tora'yı Yaradan'ın isimleri olarak ifşa etmek ister. Ancak buna olan ihtiyacı nereden alacaklar? Nihayetinde alma arzularına